Ayrım 22.
Neyse ki kavanozun birinde biraz çay buluyor, bir başkasında biraz şeker. Hava gazı yandığına göre niye ağzına uygun bir çay demlemesin? Buruk, koyu mu koyu bir Erzincan çayı. Çayını salonda divana oturup içti. Camlardan şafağın saldırgan pembeliği harıl harıl içeriye doluyor, ampullerin kanı çekiliyordu. Geceleri ne de olsa soğuk, üşümüş meğer. Bir bardak, bir bardak daha, oh içi ısındı. Eli ayağı gevşiyor, üst üste esnemeler, göz kapaklarına tatlı bir ağırlık. Yolu yok, bu gidişte uyuyacak. Son düşüncesi, bari şu ışığı söndürsem oldu ya, ne mümkün. O dakika zaman kayması gerçekleşmiş, gözlerini yummasıyla yüzbaşı demir kendini ay ışığında yılan gibi ışıldayan kayalık dorukları iğne ucu tepelerle çevrilmiş bir şehirde bulmuştu. Kalfa nineden çocukluğunda dinlediği o masaldaki korkunç şehirdi burası. Ölüm nedir bilinmiyor, zaman zaman dağların arkasından ulu bir ses sırası gelinin adını ünlüyordu. Feyzullahoğlu Demir, Feyzullahoğlu Demir. Savaş gecesi öyle soğuk, o kadar ışıl ışıl ki çıplak elini uzatsan buz tutmuş siyah bir cam ellemiş oluyorsun. Parmak uçlarına buz kırıntıları yapışıyor. Alay karargahı ikinci bölüğün yardımına ihtiyat taburunun ikinci bölüğünü gönderdi. İleriye açılıp ikinci kademede mevzilenecekler, topçu da ateşini düşmanın saptandığı sırtlara yoğunlaştıracak. İşte ilk mermiler, karanlığı ıslık ıslığa yırtıp sağ yakadaki sırtları ürpertici gök gürültüleri halinde yığılıyor. Yığıldıkları yerden alev, duman ve kıvılcım bulutları kaldırıyorlar. Ağaçlar tutuştuğundan göz alıcı bir orman yangını baş gösterdi. Tam o sıra ikinci bölükten ilk telsiz haberi, daha mevzilenemeden saldırıya uğramış, epeyce çekilmişler, düşman ikinci bölüğün arkasına sarkmış oluyor, tehlikeli bir durum. Üsteğmen Demir telsizin başında alay karargahını bulup çekilmeyi önerecek, buna hala alışamadı. Utanıyor, dişlerini sıkmaktan çene kemiklerinde bir ağrı, yüzünde yavaş yavaş 185. rakımlı tepeyi yoklamaya başlayan düşman ateşinin uğultulu yalazı. Yengeç yıldızı arıyor, yengeç yıldızı arıyor, tamam. Omzunda bir el, acaba kimin eli? Başını döndürdüğü an başka bir zaman, başka bir yerdedir. Kızılcık kırmızısı bir aydınlığa gömülmüş, günlük kokan hol gibi bir yer. Biraz Muradiye'deki konak yavrusunda annesinin odasına, biraz Mamasan Şamise'nin Tokyo'daki tapınağına benziyor. Biraz da galiba Camekan Sokağı'ndaki evin salonuna. Olacak şey mi? Bütün dikkatiyle baktığı halde yüzbaşı Demir omzundaki elin sahibini göremiyor. İşin kötüsü eli görmek de olasız. Sadece ağırlığı duyum sanıyor, o kadar. Bir de ne? İnlemeye, göğüs geçirmeye benzer hafif ve uzak gong titreşimlerini andırır bir Japon müziği mi? Ah, Mamasan Şamisen. Çırılçıplak oturmuş, ağır ve görkemli prosunu içiyor. İki ağzıyla birden. Felaket bir şey canım. Yüzünün yarısı bayrak alı, yarısı firuze mavisi. Burun delikleri genişlemiş, gözleri takma kirpiklerinin lacivert perdesi altında kayıp kayıp gidiyor. Yaprak cigarasını derin bir esrarkes soluğu alıp da dumanlarını düğüm düğüm burnundan salıverdi mi, eliyle apış arasına, öteki ağzına götürüyor, dudakları arasına yerleştiriyor. Tüylerin kınalı kızıl karanlığında pronun ateşi, iblisin tek gözü, bir kösülen, bir dirilen. Daha müthişi, sedef pembesi dişleri, vampir alı dudaklarıyla Mamasan Şamise'nin eğilip onun prosunu içmeye kalkışması. O dakika kadının su mavisi dazlaklığını koydunsa bul. Başının üzerinde çekile çekile taranmış bal rengi saçlarından sımsıkı bir topuz. Kaşsızlığının soğuk hayreti yerine Suat'ın tarçın rengi kalemle düzeltilmiş kaşları gelip yerleşiyor. Hay Allah! Suat'la mı sevişiyor şimdi, fakat nasıl olur? Evet o, mutlaka o. İri ve ağır, arı kovanı gibi uğuldayan bu ballı memeler kimin? Onun. Bu ak yerden yuvarlak ve oturaklı bu kalçalar, gözleri görülebilse asıl o zaman anlaşılacak kim olduğu. Evet, kuşkusuz o. Kirpikleri eflatun rimelle belirtilmiş, menekşe rengi kadifeden dalgın iki göz, iki imgelem çiçeği. Suat'ın gözleri bunlar. Bu kadın Mamasan Şamisen değil, Halim Hacıbeyoğlu'nun karısı Suat. Bu salon onların salonu. Yüzbaşı Demir onların divanında Suat'la sevişiyor. Yapmamalıyım deyip deyip sevişiyor. O evli bir kadın, üstelik ben Ümidi seviyorum deyip deyip sevişiyor. Annemi onca sevdiğim halde gözümden düştü. Hayrullah amcamla o biçim mektuplaştığı için bağışlayamadım. Yanına hanidir uğramıyor, mektuplarına baştan sağma cevaplar veriyorum. Şimdi aynı şeyi, hatta daha kötüsünü Suat'la benim yapmam doğru olur mu? Elbette olmaz deyip deyip sevişiyor. Erkekliğinin sertliğine, diriliğine inanılmaz. Suat kirpiklerinin gölgeleri yanaklarını vurmuş, yarı örtülü gözleri buğulu ağzıyla üzerine eğili verince sıcacık dumanı tüten erkeklik özü bir Thompson şarjörü gibi başlıyor pat pat boşalmaya. Boşalış ne boşalış, 10 yılın boşalışı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir... Bunalımlı bir eksiklenmeyle uyandı. İçini acı bir suçluluk duygusu sarmıştı. Ümit'le kim bilir kaç kere seviştiği divanda Suat'la sevişmek. Ümit'le gerçekten hiçbir zaman ulaşamadığı doyuma Suat'la rüyada ulaşmak. Ne ayıp, ne ayıp. Utancı öylesine ağır basıyordu ki erkekliğine yeniden kavuşmuş olmasının tadını çıkaramadı. Doğru dürüst sevinemedi. Üstünü başını batırmış olması da canını sıkıyordu. Salon güneş içinde yüzüyor, gün ilerlemiş. Camlarda vızıldayan bir kara sinek. Sindiği kuytulardan, perde kıvrımlarından, kitap sayfalarından çıkıp sinsi sinsi etrafa yayılan eskimiş sigara kokusu. Alt katta sifonu çektiler, su paldır küldür akıyor. Uzak bir radyoda yarım yamalak işitilen yurttan sesler. Birden kalkıp oturdu, saatine baktı. Ona çeyrek var. Geciktik yahu, uyumuş kalmışım. Bütün gün o suçluluk duygusu. Ümit sanki karısı. Onu bir başkasının karısıyla Suat'la aldatmış. Hem Suat'a duyduğu şiddetli arzudan utanıyor, hem aynı arzuyu aynı şiddette Ümit'e duyamamış olmaktan. Hele Suat'ın epeyce mesafeli, hayli dalgın ilgisine oranla Ümit'in gizlisi kapaklısı olmayan özverisini düşündü mü suçluluk duygusu bunaltıcı bir kedere dönüşüyor. Bu yüzden o günlerde ne gazetelerin üst üste kapatıldığını fark edecektir. 1 Mayıs'ta Cumhuriyet, 4 Mayıs'ta Yeni Sabah, onar gün yayından alıkonuldu. Ne Başbakan Menderes'in her seferinde biraz daha yorgun ve öfkeli radyo konuşmalarını, ona en çok beraber oldukları son gece Ümit seninle evlenebilirim Demir dediği vakit ağzını açıp tek kelime söylemeyişi koyuyor. Ümit ilk tanıştıkları sıralar evlenmemeye yeminliydi. Varlığını ölümüne neden olduğunu sandığı gazeteci Mahmud'un anısına adamıştı. 5 yıl sonra tutmuş açık açık seninle evlenebilirim Demir diyor da buna karşılık o ne halt edeceğini bilemeyip kaz gibi susuyor. Densizliğin bu derecesi acaba görülmüş müdür? Bir de onunla seviştiği divanda. Cezaevine Ümit'i görmeye gitti. Daha önce de gitmiş, görüşme yerinde onunla karşı karşıya gelince serseme dönmüştü. Aynı izlenimi yeniden yaşıyor. Sanki başka bir Ümit bu. Daha mı incelmiş, yeşil zeytin esmerliğine hardal sarısı mı karışmış ne? Yoksa sezilmesi güç gizli bir hüzün mü onu böyle durgunlaştırıyor? Üçgen yüzünde gözlerinin daha irileşmesine yol açıyor. Yüzbaşı Demir, geçen defada, bu defada hafifçe müstehsi cezaevini matrağı alacak bir ümitle karşılaşacağını sanmıştı. Geçen defada, bu defada ayağında blue jean, sırtında balıkçı kazağı, elinde cigara paketi, ağızlığı ve çakmayla çıka gelen ciddi ve durgun kadını görünce şaşırdı. Ümit belli belirsiz gülümseyerek, durum karışık dedi, böyle zamanlarda galiba içeride olmak dışarıda olmaktan iyi. Tek şakası bu oluyor. Erzincan'dan döneli Yüzbaşı Demir, Ümit'in mektuplarındaki üslupla konuştuğunu ilk defa duymaktaydı. Yoğun cümleler düşündürücü, bazı bazı çift anlamlı. O ilk gelişinde durup dururken demişti ki, ''Dışarıda insan teferruata dağılır, dal, yaprak, tomurcuk derken bırak ormanı, ağacı bile gözden kaçırır.'' İçeride tersine, dikkatin ağırlığı temel kavramlar üzerine yığılıyor. Yapıp ettiklerin önemini kaybediyorlar. Onlardan sende kalan önem kazanıyor. Bu defa şöyle bir şey dedi. Düşündüm de insanların hayatı bu kadar girift, bu derece karmakarışık hale getirmesi herhalde monotonluğun bezdiriciliğinden doğmuş. Hayvan bilinçsizdir, monotonluk ona güven verir ancak. İnsansa bilinçli, bu sebepten monotonluk onun nazarında yaşamamakla müsavi. Bak, cezalı olarak kapatılmakta ceza bizatihi kapatılmakta değil, kapatılmanın zaruri kıldığı monotonlukta. Sıkı yönetim subayların saygınlığını artırdı da ondan mı nedense bu defa onları kayırmış, gardiyan odasına benzer ufak bir odayı alıp yalnız bırakmışlardı. Ümit oturmadı. Yazı masasının kenarına ilişti. Masa iyice eskimiş, üzerinde yer yer mürekkep lekeli bir sümen, unutulmuş bir palaska, başlığı katlanmış bir gazeteden yarısı okunabilen bir haber. NATO toplantısı için sıkı inzibat tedbirleri alındı. Ümit sigarasını yaksın diye demirin çakmağına eğilince kocaman gözlerinde tebeşir mavisi iki alev parlayıp sönüyor. Dışarıda durup durup çalan bir zil, telefon, belki hademe zili. İkisinin arasında kalın bir sessizlik, görünmeyen ama duyumsanan bir adam sanki. Ümit dumanları eliyle dağıtarak ne diyor? 3 gündür revirdeyim, sözüm ona hasta. Orada bir arkadaş buldum, Mireille, Fransız bir şarkıcı, esrardan yatıyor, gümrükte yakalamışlar. Bol bol Fransızca konuşuyoruz, gazete, kitap derken. Ya da ağızlı dişleriyle uzun parmakları arasında gözleri tespih böceği grisine dönmüş göz geçiriyor. Bazı hayatlar bazı gerçeklerle önceden irtibatlı mı? Hapishane gerçeğiyle hayatımın irtibatı gibi. Babamı hapse gönderdim, sen hapse girip çıktın, şimdi ben hapisteyim. Yüzbaşı Demir söyleyeceğini araya sokuşturabildi. Yakında çıkacaksın Ümit, evleneceğiz. Ümit galiba başka bir şey söylemeye hazırlanıyordu, söyleyemedi. Dışarıdaki zili yeniden ve çok yakından işittiler, sonra o cigarasından bir soluk aldı, dumanların ağacı ardına gizlenerek bir suç itiraf eder gibi. O akşamı dedi, hiç unutmadım, yağmur yağıyordu, ilk defa buluşmuştuk, şark kahvesinin camlarından bakınca denizin üstüne yığılmış bulutlar. Sustu, arayıp Demir'in gözlerini buldu. 5 yıl mı olmuş dedi. Sana daha o gün göz koymuştum yüzbaşı. Arkasından o soru, heyecanını örtmek istediği yumuşak bir sesle. Sahi evlenecek miyiz? Sen çıkar çıkmaz, istersen çıkmadan. Fazla kalacağını sanmıyorum zaten, gidişat öyle gösteriyor. Yüzbaşı Demir'in yüreğinde çağrışım bu ya, Kore'de yaşadığı ayrılışın burukluğu, ümide yaklaşıp usulca Yoko'nun elini öpüyor. 10 yıl önce Togo'da yarım bıraktığı, yarım bıraktığına yıllarca hayıflandığı hareketi 10 yıl sonra İstanbul'da bir cezaevinde mi tamamlayacakmış? Sultanahmet'te dolmuşa binerken kararı kesinleşiyor. Yarın ateş hattına çıkıyorlar. Ölmez sağ kalırsa savaş biter bitmez Yoko ile evlenecek. Yoko da nereden çıktı? Ümitle tabii. Allah selamet versin, Harbiye'deki hocası Hımbıl Çavuş sırası düştükçe derdi ki, ne kadar cehdetsen murada, olmaz mukadderden ziyade. O tarihte bu zihniyet Yüzbaşı Demir'e Osmanlı Müslümanlığından kalmış yersiz bir kadercilik gibi görünürdü. Belki gericilik gibi. Savaşa girip yaralı düşeli, adamın dediklerini hoşgörüyle hatırlıyor, yargılamaktan dikkatle kaçınıyor. Hele Mayıs başından o dağdağlı 1960 yılının sonbaharına kadar yaşayacakları, Yüzbaşı Demir'in ensiz, omuzları akmış, apoletleri kollarına sarkan Hımbıl Çavuş'un özdeyişine Handis'e hak vermesine yol açacaktır. Nasıl açmasın? Ümit çok geçmeden cezaevinden kurtuluyor kurtulmasına. Ama evlenmeyi bırak, birbirlerini sık sık göremiyorlar bile. Olayların burgacı soluk aldırmıyor ki. Saraçhane başındaki yeni belediye sarayında toplanacak NATO Dışişleri Bakanları Konseyi'nin açılışı başlı başına bir dert. Hükümet törenin vukuatsız geçmesi için sıkı yönetimi sıkıştırıyor. Ne gösteri istermiş, ne yürüyüş, ne göze batacak propaganda. Bulunabilen çare, geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağının o gün gündüze de uzatılması. İstanbul Radyosu yayınını kesip kesip sıkı yönetimin bildirilerini tekrarlıyor. 3 kişiden fazla topluluk yasak, yürüyüşe gösteriye kalkışanların üstlerine ateş açılacak. O gece Orhan Erkanlı ve Supi Gür Soytırak, önceki gösterilerden tanıdıkları bazı öğrencileri harekete geçerlerse ateş açılmayacağını Yüzbaşı Demir aracılığıyla duyuruyorlar. Ertesi sabah İstanbul, güneş tozu, bulut südü, gök mavisi altında bomboş bir şehir. İnincinin top oynadığı caddelerde sıkı yönetim devriyeleri. Konsoloslukların önemli yapıların çevresinde Amerikan postalları her dönüşlerinde kıvılcım çıkaran süngülü nöbetçiler. Yine de toplantı saatinde ara sokaklardan ansızın türeyen yüzlerce genç, ellerinde İngilizce, Fransızca dövizlerle NATO bakanlarının, yabancı gazetecilerin karşısına çıkıyorlar. Nous voulons la liberté, özgürlük istiyoruz. Freedom, freedom, özgürlük, özgürlük. Abale diktatörs, kahrolsun diktatörler. Ertesi gün Ankara'dan onu telefonla arayan Zizi Binbaşı, Yüzbaşı Demir'e müthiş bir haber iletti. Parlak çocuk, sıkı dur, keyfini kaçıracağım. Az önce muttali olduk, seninkiler Faik Bey'e mecburi izin vermiş, bizim ziyafet gecikecek gibi. Ne? Faik Bey Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'in aralarında kullandıkları şifreli adı. Hükümet onu görevinden uzaklaştırdıysa bir şeylerden kuşkulandı demektir. Doğru mu yanlış mı demelerine kalmıyor, Gürsel'in veda mesajı telsizle birliklere ulaşıyor. Sizlere son sözlerim şunlar olacaktır. Her şeye rağmen ordunun ve taşıdığınız üniformanın şerefini daima yüksek tutunuz. Şu sıralarda memlekette esen hırslı politika havasının zararlı tesirlerinden kendinizi korumasını biliniz. Kabibay başka bir kanaldan Gürsel'in savunma bakanına bir uyarı mektubu bırakıp İzmir'e gittiğini işitmiş. Komitelerde devrimin başına mutlaka yüksek rütbeli bir asker, bir general geçirmesi zorunluluğu tartışılıyor. Kim olabilir? Hiç akla gelir mi? Yüzbaşı Demir yıllarca önce hayatının en acı birkaç gecesini, en savruk birkaç haftasını birlikte yaşadığı bar kızı Aysel'e o karma karışık gecelerden birinde tekrar rastladı. Rastlamaz olsaydı keşke. Bazı yüzler belleğin bir köşesinde güzel bir görüntü olarak kalmalı. Bu resmi bozmaya kimsenin hakkı olmamalıdır. Kendilerinin bile. Hayat bunu dinliyor mu? Her dokunduğu yerde görünmez tozlar duyumsadığı sıkıntılı bir gece sağ gözünün alt kapağı durmadan seyiriyor. Yüzbaşı Demir sıkı yönetim karargahında nöbetçi subayı bütün gün Ankara ile bağlantıda kalmış bir muhabere as subayıyla oturmuş konuşuyorlar. Bunlarda haber çok. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda gösteri yapan öğrenciler Başbakan Menderes'i tartaklamış. Arabasıyla geçiyormuş. İyice yuhalamışlar. Katlanabilir mi? Sen kalk arabadan in. Öğrencilerin üzerine yürü. Eh onlar da durur mu? Görevliler zar zor bir yolunu bulup başka bir arabaya bindirerek uzaklaştırmasalar Allah bilir linç edilecekmiş oracıkta. Yüksek tavanların garip yankılarıyla büsbütün irileştirdiği öfkeli konuşmalar Yüzbaşı Demir'i haber derlediği başçavuştan kopardı. Yırtıkça arada çatallaşan yorgun bir kadın sesi koridorda birilerini azarlıyordu. Hem nasıl? Saygıya sıraya kulak asmadan dikine dikine. Sıkı niyetin varsa ne olmuş yani? Sokağa çıkıp kapımızın dibinden bir şişe vodka alamayacak mıyız? Yasak mı? Heh, ne yasağı? Bomba almıyorum. Kaşkaval içki alıyorum. İçki. Sen o kumandanına söyle. Ayyaş karıların işine karışmasın. Tozlu bir ışığın zar zor aydınlattığı koridora çıkar çıkmaz yüzbaşı Demir'in burnuna alkol ve parfüm karışımı ağır bir koku çarptı. Devriye komutanı, suratı sırf kaş ve kirpik kapkara bir asteğmen, onu görünce seyirtip önüne çakılıyor. Bu kadını tarla başında, erkeği ise şişhane civarında dolaşırken yakaladı komutanım. İkisi de sokağa çıkma yasağına. Kadın burnundan soluyarak ışımla üzerine yürüdü. Ne? Sokağa çıkma yasağı mı? Sokağa çıkan kim züppe? Ben apartmanın kapısından tütüncüye sesleniyordum. Şişman. Ne şişmanı, sanki şişirilmiş bir kadındı. Boyası gecikliğinden yarısı siyah, alacalı sarı saçları darmadağınık, yüzü boncuk boncuk ter, dudakları murumturak, tırnaklarının bazıları kırık, çoğunun yer yer cilası dökülmüş, sarhoştu elbet. Sarhoştu ya, insana çarpan sarhoşluğundan çok, içkiden yüz yuvarlak bu vücudun kofluğu, görünüşteki kızgınlığın gizleyemediği çökmüşlüğüydü. Demir en yüzbaşı sesini bularak, "Susar mısınız?" dedi lütfen. Bu defa selli sulu ağlamaya başlamasın mı? Yaşlar anlamlı siyah gözlerinden fışkırıyor, rimel mimel ne bulursa dağıtıp şiş yanaklarından iki siyah çizgi halinde çenesine iniyor. Çocuklar gibi içini çeke çeke arada söyledikleri öldürücü şeyler. Ben eskiden hiç ağlayamazdım, affedersiniz. Boğazıma bir şey düğümlenirdi o kadar. Bir zamandır kendimi tutamıyorum, gözyaşlarım birden boşanıyor. Ne kadar uğraşsam nafile. Yüzbaşı Demir sesin kırıklığından mı, bakışların bir ara edindiği şefkatli derinlikten mi nedense Aysel'i birdenbire tanıdı. Aklın alamayacağı bir felakete uğramışçasına üst üste "Yoo" dedi, "olamaz, olmamalı." Bir saniye aralığında o güzel ve anlayışlı yüz tepe başındaki Alp Oteli'nde eski Royal, kaç kere geceledikleri sarı abajurlu oda, yemeğe gittikleri Rejans, hastaneden çıktığı sabah onu Bursa'ya yolcu ederken rıhtımda gittikçe küçülerek mendil sallayışı belleğinden gelip geçiyor. Bulabildiği en dokunaklı sesiyle "Aysel" diyor, "sen ha?" Ya da "beni tanımadın mı?" diyor, "ben Demir, hani Kore'de yaralanmıştım da Londra barda seni bulup." Aysel'in yüzü taş kesildi, kirpiklerini kısarak baktı, soğuk soğuk. "Yanlışınız var yüzbaşı," dedi. "Adım Aysel değil, Zeynep." Mendiliyle yüzünü kurulayıp ekliyor. "Buralarda bir lavabo bulunur mu? Şafi köpeğine dönmüş olmalıyım." Ensesinde ince bir ter soğukluğu, şakaklarında asabi zonklamalarla yüzbaşı Demir, erlerden birisinin ardına takılıp yuvarlana yuvarlana tuvalete giden bu biçimsiz et yığınına baktı kaldı. İçinde bir soru işareti, kıpkırmızı yanıyor sönüyordu. "Aldanmış olabilir miyim? Aldanmadıysam niye başkası olduğunu iddia ediyor?" Yanı başında ansızın küstah bir ses hayli yukarıdan "Yüzbaşı diyor, bakar mısınız biraz?" Döndü. Aysel'i tanıyınca varlığını bile unuttuğu uzun herif burnunu dikmiş, iki gözlük camında tavandaki ampul iki ışıklı nokta, koltuğunun altında fötür şapkası atıp tutuyor. "Adamlarınız beni hotbeo sürükleyip getirmek hakkına haiz midir? Kendilerine rastgele bir şahıs olmadığımı söyledim, mükerreren ikaz ettim, kale bile almadılar. Harika yahu, harika." Bir adım yaklaşıyor, gözleri uçsuz bucaksız bir deniz ufkuna bakıyor sanki. O kadar boş, öylesine sisli, ağzının sol ucunda ikide bir alt dudağını çeken bir tik, sakalında eczah kokusu. Yüzbaşı Demir bir an, yoksa meczubun birine mi çattık diye düşünüyor. Düşüncesini bitirmeden şatafatlı bir tanışma faslı. "Efendim, ben deniz öğretmenim, felsefe öğretmeni Doğan Rumeli. Şöylece söylenirse bu bir şey ifade etmeyebilir. Fakat meclisin mebusan reisi sahnesi Abdi Bey'in oğluyum. Selanikli Abdi Bey diye daha ziyade iştihar etmiştir." Takındığı soylu tavra hiç yakışmayan bir sululukla kıkırdamaya koyulmaz mı? Ama nasıl pis, anlamsız bir kıkırdama o kadar olur. Sanki bulaşık suyu gargara ediyor. Arkasından sağına soluna kuşkulu kuşkulu bakınıp sesini alçaltarak önemli bir sır ifşa edecektir. "Hih hih hih, laf aramızda, Cüce Abdi de derler." Yüzbaşı Demir inzibat erlerine eliyle işaret etti. "Götürün." Öteki esaslı bir söylev tutturmuştu. İbn Haldun mukaddemesinde demiştir ki, "Fakat dur, sen İbn Haldun adını hayatında duydun mu yüzbaşı? Sen kim, İbn Haldun kim?" "Evet, diyor ki muhtelif cemiyetlerin müessese ve adetlerinde müşahede olunan farklar, meskür cemiyetin maişet tarzlarındaki farklardan neşet eder." İnzibatların arasında uzaklaşırken ağzını adam akıllı bozuyor. "Omuzlarına yıldızları taktın diye kendini adamdan mı sayıyorsun? Hıyar oğlu hıyar, ben senin gibilerini kapımda..." Yüzbaşı Demir sırf kaş ve kirpik yedek subayı kenara çekmişti. "Bu," dedi, "hasta. Sabaha kadar alıkoyun, salıverin. Kadına gelince onu jiple götür, bulduğun yere bırak." Duraksadı. "Tanırım, iyi kadındır," diyecekti, diyemedi. Dişlerinin arasından kısaca sordu. "Anlaşıldı mı?" "Baş üstüne yüzbaşım." Aysel tuvaletten akça pakça, yüz yuvarlak bir kadın olarak dönüyor. Boyasız yüzü sarımtırak, sağlıksız beyaz, gözlerinin çevresindeki mor halkalar haince belirgin, boynunda sütlü kahverengine çalan lekeler, gözleri kıpkırmızı. Yine ağlamış mı? Yoksa içkiden mi? Üzerine dalgın bir aldırmazlık, kadere boyun eğmiş kişilerin süklüm püklümlüğü çökmüş ama mendilini didikleyip durmasına ne demeli? Yüzbaşı Demir resmi sesini boşuna aranıyor. Aysel bak, bir yanlışlık yapmışlar. As Demir'e söyledim, seni şimdi arabayla evine bırakacak. Aysel diklendi. Adımız Zeynep dedik ya. Affedersiniz, vaktiyle bir kadın tanımıştım. Eski güzellik kraliçelerinden, sıkıntılı günlerimde iyiliğini gördüm. Sizi o sanıyorum. Yan yana yürüyorlardı. Dışarıya çıktılar. Yıldızların kıvılcım kıvılcım harmanlandığı lacivert mavi bir gök, fosforlu danteller gibi şehrin üzerine sarkan gece bulutları, yorgun asfalt kokusu. Aysel Yüzbaşı Demir'in yüzüne bakmadan konuşuyor. İnsanlar birbirine benzer. Ayrıca o kadını tanımış olabilirim. Londra barda mı çalıştı demiştiniz? Evet. Bir ara ben de çalışmıştım da. Yüzbaşı Demir bir vicdan borcunu ödemek istiyordu. Onu görürseniz dedi, söyleyin lütfen. Araya çok olaylar girdi, bir daha arayamadım, üzgünüm. Sustu. Neden sonra Yüzbaşı Demir dersiniz dedi. Bir süre konuşmaksızın yürüdüler. Aysel mendilini didikliyordu. Söylerim dedi, görürsem. Jeep'in başında durdular. Karşıdaki apartmanlardan birisinde sokaküstü bir dairenin bütün ışıkları yanmış, balkon kapıları ardına kadar açılmıştı. Dışarıya dalga dalga pick-up'ta Sibone'yi söyleyen Caterina Valente'nin etkileyici sesi, küçük kahkahalar, sevinçli kadın çığlıkları taşıyor, camlardan içeride yanak yanağa dans edenler görülüyordu. Balkona elinde içki bardağıyla bir erkek çıktı, sonra bir kadın, cigarasının ateşi uzaktan kıpkızıl parlıyor. Sokağa çıkma yasağını sabaha kadar içip eğlenerek geçirecekler. Jeep hareket etmeden Yüzbaşı Demir eğilip diyor ki, bir şey daha rica etsem, Aysel beni hasta bilir, adeta sakat. Halbuki iyileştim tamamıyla. Jeep'in karanlığına sığındığından olmalı, Aysel bu defa Yüzbaşı Demir'in yüzüne bakmayı göze alabildi. Çenesine ve ağzına vuran zayıf bir ışıkta dudaklarının titrediği görülüyordu. Kim olduğunu kesinlikle ele veren duygulu bir sesle, geçmiş olsun dedi, mutlaka söylerim, Aysel çok sevinecek. Jeep sokak lambalarının yalnızlıklarını kiri sarı kustukları yoldan şehrin tenha karanlığına dalıp gitti. Asfalt yamyası bir ceset gibi Yüzbaşı Demir'in ayakları altında yatıyordu. 26-27 Mayıs saat 12:27. Telefon şehirler arası. Orası 36-23-69 mu? Evet efendim. Orhan Kabibay orada mı bulunuyor? Benim. Ayrılmayın lütfen, Ankara görüşecek. Açık camları vuran güneş odanın kuytularına yansımalı ışık tozları dağıtıyor. Mutfaktan ferahlatıcı bir rendelenmiş salatalık kokusu, cacık mı yapıyorlar? Hanidir telefonun başına çakılmış bekleyen Yarbay Kabibay hem heyecanlı elleriyle kağıdı kalemi hazır ediyor hem Muzaffer'den başkası olamaz mutlaka odur diye düşünüyor. Kulaklıkta soğuk bir ıslık, Morse alfabesini andıran aralıklı tıkırtılar, nihayet telin öteki ucundan beklediği tanıdık ses. Albay Yurda Kuler'in sesi. Alo Orhan, sen misin? İyi. Ben Muzaffer. Şimdi bak kardeşim, emekli sandığından istediğin 2740 lirayı aldım. 10 lirasını kestiler, 2730 lira kaldı. Eskişehir'deki havacı arkadaşın da parasını aldım ama bildiremiyorum. Onu da sen hallediver artık, olur mu? Yarbay Kabibay telefonu kapattı. Günlerdir ağırlığı altında ezildiği koskoca bir dağı sırtından alıvermişlerdi. Oturup çabucak şifreyi çözüyor.